Anlatılmayanı anlatıyoruz.
Tabii çünkü Atatürk'e söyleyemediklerini İnönü'ye söylüyorlar. Daha kolay diye düşünüyorlar.
Konuşulmayanı konuşuyoruz.
Bu şifrelemeler de tabii ki birileri yaptıysa bunun deşifre mekanizmaları da vardır. Ortada olup yani bulunabilir.
Türkiye'nin yasaksız programı.
Çatışma taraflar arasında oluyor. Silahı eline alan taraf bir şey istediği için silahı eline alıyor.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te RSFM'de. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle başlıyor.
İyi akşamlar, 12 Ocak 2017 saatler 17.30, günlerden Perşembe, RSFM'desiniz. Ben Yavuz Ohan, Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle programında. Gündem anayasa değişikliği ve gerçekten bütün dikkatler şu anda Ankara'ya kilitlenmiş durumda. Eminim hepinizin haberi vardır, dinlemişsinizdir. Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dün akşam anayasa değişikliğinin 3 maddesi konuşulurken Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti arasında tarihinde az rastlanır bir gerginliğe sahne oldu Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yay gibi gerildi deyim yerindeyse. O gerginliğin Türkiye'ye yayılmasından da endişe duyuluyor. Havada saksılar, sandalyeler, yerde milletvekillerinin birbirini ısırması falan aklınıza ne gelirse... Hemen hemen her şey dün akşam yaşandı. Bir kadın milletvekili de darp edildiğini söyledi ve akşam isyan ediyordu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kendisine yönelik bu davranışa istinaden. Akşamı tabii ki konuşacağız programımız içerisinde. Hem akşamın kahramanlarıyla konuşacağız. Hem de Ankara'da ne oluyor sorusunun yanıtını arayacağız aslında. Yani bu iş nereye kadar gidecek, ne olacak, bu gerginlik devam ederse süreç nasıl işleyecek? Buna ilişkin açıklamalar var siyasetçilerden. Birkaç başlıkta onlardan aktaracağız. Bahçeli yine enteresan bir açıklama yaptı. O açıklamayı sizlerle paylaşacağız. Çünkü Bahçeli eğer bu meclisten anayasa geçmezse meclisin yenilenmesi zaruri olur dedi. Yani erken seçime işaret etti. Bu milletvekillerine bir mesaj mıydı? Yoksa bir tespit miydi? Bunlara ilişkin değerlendirmeyi yapmak gerekiyor. AK Parti'de de benzer bir değerlendirme Anayasa Komisyonu Başkanı tarafından yapıldı. Yani bu kritik süreçte CHP'nin muhalefetini arttırdığı, hatta kürsü işgaline kadar götürdüğü bir süreçte AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi farklı bir strateji izliyor ve milletvekillerine bu şekilde mesaj mı veriyor? Bunları konuşacağız. Ankara'nın deneyimli gazetecisi Muharrem Sarıkaya konuğumuz olacak, bizle beraber olacak. Akşam yaşananlara ilişkin ağza alınmayacak cümleler de edildi. Hem de sosyal medya üzerinden hem AK Partililer hem CHP'liler ardı ardı açıklamalar yaptılar, basın toplantıları yaptılar. Onları da aktaracağım ki Ankara'daki o tansiyonun ne kadar yüksek olduğunu ve AK Parti ile CHP arasındaki gerilimin hangi safhada olduğunu görmek açısından gerçekten çok dikkat çekici. Milletvekilleri birbirlerini suçladılar tabii bu istenmeyen görüntüler nedeniyle. Dedik ya, mecliste bu gerilim var. Daha ilk tur oylama. İlk tur oylamada 330 şartı da yok. Aslında yani oylamaya katılanların bir fazlasının evet oyu vermesi yeterli ama gösterge açısından AK Parti işi sıkı tutuyor, MHP işi sıkı tutuyor ve 340'ın üzerinde geçiyor maddeler. Peki böyle devam ederse ikinci turda sonuç ne olacak? O da böyle devam ederse sonrasında Türkiye nasıl bir referandum süreci yaşayacak? İbrahim Uslu konuğumuz olacak. ANAR'ın genel müdür kurucusu aynı zamanda İbrahim Uslu'yla o siyasi atmosferi değerlendireceğiz. Meclis süreci ve meclis sonrasındaki. Ekonomide konuşacağız elbette. Çünkü dolar ve euronun durumu artık inanılmaz vaziyette. Dakikası dakikasını tutmuyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da ekonomiyle ilgili çok dikkat çekici açıklamalar yaptı. Yatırım için çağrısı vardı iş adamlarına. Bugün risk alın, yoksa yarın riske atacağınız bir şey olmaz dedi. Bu ne demek? Öncelikle bunu soracağız. Sonrasında yine vatandaşlardan dolar bozdurmalarını istedi, rica etti. Bu sürecin devam etmesi konusunda. Bir başka nokta da elinde dolar ve dövizle terörizm yapanlardan bahsetti. Yani elinde dolar ve euro olanların aynı zamanda faiz silahını kullanarak terörizm yarattığından bahsetti. Bu nasıl oluyor? Burada neyi kastetti? Bütün bunları çok önemli bir isimle konuşacağız. Merkez Bankası'nın eski başkanı Durmuş Yılmaz bize hem Türkiye'nin şu anda bulunduğu ekonomik durumu, öngörülemez halini, bu noktaya niye gelindiğini aktaracak. Merkez Bankası'nın elinde bunları durdurmak için herhangi bir imkan var mı? Bunlarla ilişkili de değerlendirme yapmasını isteyeceğiz kendisinden. Durmuş Yılmaz aynı zamanda eski MHP milletvekili, sonrasında Bahçeli ile ters taraflarda kaldı ve MHP'de şu anda milletvekili koltuğu da yok. Ama MHP'deki durumu da değerlendirmesini isteyeceğiz kendisinden. Bugün TÜSİAD'da başkan değişimi vardı. Oradan verilen mesajlar da önemliydi. Onları da aktaracağız size. Ayrıca darbe komisyonu eski başbakanlardan Davutoğlu'na Fethullah Gülen'le niye görüştün diye sormuştu. Aynı zamanda Rus uçağını düşüren pilotun Fethullahçı terör örgütü üyesi olup olmadığına ilişkin görüşünü, bunlara ilişkin değerlendirmelerini yazılı olarak sundu Davutoğlu. 71 sayfalık bir belge gönderdi darbe komisyonuna. Bunun içinde Fethullah Gülen görüşmesine ilişkin dikkat çekici detaylar da var. Bütün bu başlıkları 1,5 saat boyunca değerlendireceğiz. Canlı yayın konuklarımız olacak. Tamam, bugünü anladım diyeceksiniz 1,5 saatin sonunda. Frekanslarımız İstanbul ve Bursa'da 106.4, Kocaeli'nde 93.4. Ayrıca bir de bunuizle.com adresine girdiğinizde YouTube üzerinden yaptığımız yayına da ulaşabilirsiniz. Bir de Sputnik Haber Ajansı'nın Facebook sayfasında şu anda canlı yayındayız. Oradan da bizi takip etme imkanına sahipsiniz diyelim, başlayalım.
Benim hapisteyken kalbim özgürdü, bedenim tutukluydu.
Kameraları gördükleri anda koluma girdiler.
Cumhuriyet operasyonu Türkiye'de özgürlük ve hukuka çok ölümcül bir darbeydi.
Bu şartlarda parlamentoda siyaset yapmanın bir anlamı ve imkanı kalmamıştı.
Refah Partisi'nin örgütleri genetik anlamda solcudur. Demokrasi yanlışıdır.
Buna emin olun ki ben o kitabı okudum ama kitabı okuyalı 40 sene olmuştur.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te, RSFM'de.
Mısır'a anayasa değişikliği teklifi genel kurulda, aslında komisyonda da benzer bir durum vardı ama genel kurula indikten sonra her an her dakika yüksek tansiyon var. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci maddeler kabul edildi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Daha doğrusu ilk tur oylamaları yapıldı. Genelde en az aldığı oy da 338 oldu maddelerin. Bu da referanduma götürmek için yeterli. Dün akşama döneceğiz çünkü dün akşam çok gergindi. Üçüncü madde görüşülürken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP'li milletvekilleri gizlilik kuralına uyulmadığı gerekçesiyle tespitler yapıyorlar, kameralarla çekiyorlar. Aynı zamanda görüşmelerin televizyondan canlı yayınlanmaması nedeniyle de belli anları kayıt altına alıyorlar ve onları daha sonra sosyal medyada paylaşıyorlar. AK Partililer de buna kızgın. İşte dün akşam mecliste yine bu nedenle çok ciddi bir gerilim yaşandı. Önce o büyük gerilimden önceden bahsediyorum. Kürsü işgalinden önce. O gerilim neydi? CHP milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, başbakan ve yanında da AK Partili grup başkan vekili Mustafa Elitaş, onlar oy kullanırlarken görüntülü cep telefonuyla kayıt yapıyordu. O kayıt yaparken de Elitaş kendisinin çekilmek istenmediğini söyledi. Beni çekemezsiniz dedi. Çekerim, çekemezsin derken orada bir gerilim oldu ve Elitaş'ın CHP'li milletvekiline fiziki müdahalede bulunduğu iddia ediliyor. Sonra o CHP'li milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet yaptığı açıklamalarda çok sert tepki de gösterdi. CHP'liler de sert tepki gösterdiler. Bu mesele birazcık alevi ortadan kalktıktan sonra asıl büyük kavga başladı mecliste. Sandalyelerin havada uçuştuğu, saksıların havada uçuştuğu, su şişelerin havada uçuştuğu bir kavgadan bahsediyoruz. Yüzlerce milletvekilinin dahil olduğu. Özgür Özel 5. madde görüşülürken bu maddenin dün gece görüşülmemesi talebini iletti CHP'liler. Ancak bu AK Parti tarafından kabul görmedi. Bitinceye kadar görüşmeler devam edecek dediler. Özgür Özel kürsüye çıktı ve bu maddenin görüşülmesinin doğru olmadığını, aynı zamanda demokratik yapıya aykırı olduğunu iddia etti. Hemen peşinden de milletvekilleri kürsüye doğru yürüdüler. Peş peşe CHP'li milletvekilleri gitti, kürsünün çevresini kapladılar. Sonra da AK Partililerin tepkisi ortaya çıktı. Birleşme ara verildi ama AK Partililer de kürsüye doğru yönelince gerçekten bir meydan muharebesi diyebileceğimiz bir görüntü ortaya çıktı. Kimin kime vurduğu belli değildi. Bir milletvekilinin burnu kırıldı iddia o yönde en azından. Bir milletvekilinin bacağından yaralandığı iddia ediliyor. O milletvekili ısırdılar beni diyor. Bacağından ısırıldığını söylüyor. Diş izlerini de gösteren fotoğrafları sosyal medyadan paylaşıyor. Onun dışında darbe aldığını söyleyen, yumruk yediğini söyleyen milletvekilleri var. Fotoğraflara baktığınızda ayakları havada olan milletvekilleri, yumruk atmaya çalışan milletvekilleri, kaçan milletvekilleri, arkadan tutulan milletvekilleri, bütün bu sahneleri görebiliyorsunuz. Engin Altaylı da CHP Grup Başkan Vekili bir AK Partili milletvekiliyle gerilim yaşadı. O AK Partili milletvekilinin sert tepkisi üzerine işler yatıştıktan sonra kürsüye çıktı ve ben yumruk atmadım, arkadan da herhangi bir yumruk atmam benim tarzım değildir, karnımız aç, tansiyonumuz yükseldi dedi, kendisini savundu, durumu savunulacak bir tarafı da yoktu genel olarak baktığınızda. Yani kim suçlu derseniz dün akşamda aslında bu tansiyonun yüksek olunacağı biliniyordu ve Türkiye'de birçok noktadan bu anayasa değişikliği teklifine itiraz var ve bu itirazlar genel olarak da CHP üzerinden dile getirildiği için CHP'nin tansiyonun yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ama sadece CHP miydi suçlu olan? Hayır. AK Partililer de bu meydan muharebesinde bu meselenin içinde yer aldılar, hem de tam kadro olarak. Ama yaralı veya işte burada zarar gören milletvekili diye baktığınızda AK Partili iki milletvekilinden bahsedebiliriz. Bütün bu olaylar dün gece bitti. 3., 4., 5. maddeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Neydi o maddeler? Onları da bir hatırlatayım. Ondan sonra tepkileri sizlerle paylaşacağım. Birisi o maddelerden 18 yaşlı. Daha önce seçilme yaşı 25'ti biliyorsunuz. 18 yaşına çekildi. Bu nasıl oldu? Niye oldu? 18 yaşında bir çocuk orada milletvekilliği yapabilecek mi? Bunlar tabii tartışma konusu ama muhalefete göre partinin anayasa değişikliğinin genelini sıkıntıya sokmamak ya da bir takım maddeleri gizlemek için konulmuş bir düzenleme diyorlar bunun için. Eğer bu madde ikinci turda da aynı oyu alırsa referanduma gidilecek ve 18 yaşını dolduranlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili görevi alabilecekler. İkinci mesele ise denetim. Meclisin denetimi kısıtlandı. CHP'liler işte bu dördüncü madde, dün akşam görüşülen ikinci madde. Bu dördüncü maddeye çok ciddi itiraz ettiler. Çünkü parlamenter sistemden dönüş, parlamentonun yetkilerinin kısıtlanması ve yönetimin denetiminin ortadan kaldırılması olarak gördüler. Ne getiriyordu bu? Gensoru müessesesini ortadan kaldırıyordu. Gensoru müessesesi biliyorsunuz şu anda bir hükümet hakkında gensoru verilebiliyor. Başbakan ya da bakanlarla ilgili gensoru verilebiliyor. Orada eğer çoğunluk sağlanırsa hükümet, bakan düşürülebiliyor. Hatta hükümet bile düşürebiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bunun bir örneği var mı derseniz, Mesut Yılmaz hükümeti döneminde böyle bir örnek vardı. Bir bakanın, enerji bakanının düşürülmesi üzerine hükümet istifa etmişti. Şimdi önümüzdeki dönemde eğer bu anayasa değişikliği geçerli olursa artık gensoru müessesesi olmayacak. Yani hükümet Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından düşürülemeyecek. Tek denetleme unsuru meclisin erken seçime götürmesi gibi görünüyor. Eğer yeterli çoğunluğu sağlayabilirse bir seçim kararı alabilecek ki bu seçim kararını aldığında hem kendisi için hem de Cumhurbaşkanı için olmuş olacak bu seçim kararı. Son madde ise dün akşam geçen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen seçimlerin birlikte yapılması. CHP, muhalefet diyelim, HDP de çok ciddi itiraz etti buna. İtirazının nedeni şu: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimiyle Cumhurbaşkanı'nın üyelerinin seçiminin bir arada yapılması, o seçimde milletvekili adaylarının partili de olacağı için Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesini beraberinde getirecek. Yani kontrol edebildiği bir grupla birlikte seçime girecek Cumhurbaşkanı adayı, kazanan aday mecliste çoğunluğu da sağlarsa yasamayla yürütme birleşmiş olacak. İddia bu yönde ve bu nedenle de ciddi tepki vardı. Ama asıl büyük tepki meclisin denetiminde, denetiminin görüşüldüğü maddede yaşandı ve meydan muharebesi de o sırada yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 4. madde görüşülürken, 4. madde bittikten 5. madde görüşülürken yaşandı. Hem o 5. maddeyi görüşmek istemedi CHP'liler, hem de artık bu maddeyle birlikte meclisin etkinliğinin azaldığı görüşünü ortaya koydular. Yasama ve yürütme bu maddeyle birlikte birleştiriliyor iddiasını dile getirdiler ama engelleyemediler tabii. O görüşme yapıldı. O görüşmeden sonra da meclisten geçti. Dünkü oylama sonuçlarını da sizlere aktarayım. Şöyle, evet oylarının sayısı 341, hayır oylarının sayısı 139. Hatırlayacaksınız, geneli üzerinde yapılan oylamalarda en düşük oy sayısı vardı. Evet diyenlerin sayısı 338'di. Üçüncü madde oylanırken sayının 341 olduğunu görüyoruz. Dördüncü maddede evet oylarının sayısı 343 olarak ortaya çıktı. Beşinci maddede de o sonuç değişmedi, 343'tü. Beşinci maddenin bir özelliği var. CHP bir seferliğine oylamayı boykot etti ve katılmadı. O nedenle hayır oyları burada önemliydi. CHP ve HDP katılmadığı için AK Parti ya da Milliyetçi Hareket Partili milletvekilleri hayır dediler. İşte burada hayır diyenlerin sayısı 7'ydi. Çekimser yoktu. 3 boş oy kullanıldı. Bir de geçersiz. Yani toplam fire sayısı net olarak söyleyebiliriz 11'di. AK Parti MHP bloğunda. Şimdi dün akşam böyle bir gerilim yaşandı dedik ya, o gerilimden sonra ortaya çıkan mesajlar da gerçekten çok enteresandı. Şöyle birkaç başlık vereyim ben sizlere. Şamil Tayyar mesela kavgadan sonra bir sosyal medya üzerinden mesaj paylaştı. Şöyle diyor: İnsan ısırığı it ısırığından daha riskliymiş. Tetanoz aşısı yaptıran Muhammed Balta rutin kontrolden geçti diyor. Isırıldığını iddia eden milletvekili Muhammed Balta'nın kontrolden geçtiğini söylerken söylüyor bunu. Kürsü işgali sonlandırıldı diyor olaylar bittikten sonra ve aynen şu cümleyi kullanıyor: İtler ve ayyaşlar kovuldu, milletin meclisi mesaisine dönüp 5. maddeyi 343 oyla kabul etti diyor. Üslubu siz düşünün, meclisteki gerilimi de bunun üzerinden hesap edin diye okudum. Tabii bu ısırma meselesinde Eren Erdem suçlandı Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Eren Erdem'in AK Partili milletvekilinin bacağını ısırdığı iddia edildi. Eren Erdem de şaka gibi ama bunları konuşuyoruz. Eren Erdem de kendisinin olmadığını söyledi ısıran milletvekilinin. Bunu ispat etsinler, ben istifa edeceğim. Bunu ispat etmeleri gerekli, ben öyle bir şey yapmadım dedi. Isırılan milletvekili yere düşen bir milletvekilinin kendini ayağından ısırdığını ama tam olarak görmediğini söyledi. Bir Eren Erdem tartışmasının da gün boyu devam ettiğini görüyoruz. Sonrasında Şamil Tayyar iddiasını ispatlarsa gelip beni ısırabilir diyen CHP'li Özgür Özel var. O da işte bu polemiğin bir parçası haline geldi. Çünkü Şamil Tayyar Eren Erdem'in AK Partili milletvekilinin bacağını ısırdığını iddia etmişti. Eren Erdem açık ismini ortaya atansa en son haberdi. Bacağı ısırılan milletvekilinin bunun ısrarla üzerinde durmadığını söyleyebiliriz. Yani isim vermedi, vermek istemedi. Yaptığı bütün röportajlarda da Muhammed Balta kimin ısırdığını görmediğini söyledi. Aklımda bir isim var ama bunu da şimdi söyleyemem demişti. Belli ki kulislerde bir takım milletvekillerine aktardı ve Eren Erdem ismi çok konuşuldu. Az önce de söylediğim gibi Eren Erdem bu iddiaları tümüyle reddetti. Böyle bir şeyi ispat ederlerse ben bu meclisten, milletvekilliğinden istifa ederim dedi. Şimdi bu kavgalı durumu konuşacağız birazdan ama bir de Devlet Bahçeli'nin gerçekten çok enteresan bir açıklaması vardı dün akşam. 2002 yılında 3 Kasım seçim tarihini hiç gündemde yokken ortaya koyan Bahçeli dün akşam da gazetecilerle sohbet etti ve şöyle dedi: eğer bu meclisten anayasa değişikliği geçmezse, yani reddedilirse, meclisin yenilenmesinden başka çare yok. Çok önemliydi, çok çarpıcıydı. Onun için aktaracağım sizlere sözlerini. Değişim geçmez. Değişim meclisten geçmezse parlamento yenilenmeli sözlerinin ardından gerilime ilişkin değerlendirme de yaptı Bahçeli. Kabul ve red lotosu oynanıyor. Bu gerilim referandumda Türkiye'ye yansır. Referandum yolu açık olarak kabul edilecek gibi ifadelerini kullandı ama bu gerilimin devam etmesi halinde meselenin Türkiye'nin geneline referandumda yansıma ihtimalinin de altını çizdi. Şimdi iki not önemliydi. Birincisi mecliste eğer bu anayasa değişikliği geçmezse ne olacak sorusuna Bahçeli erken seçim sinyalini verdi. İkincisi de bu gerilim bu şekilde devam ederse Türkiye'ye yansır referandum sürecinde cümlesini kullandı. Bir endişe belirtisi gibiydi. Şimdi bu gerilimin kahramanlarından birisi dün akşam Fatma Kaplan Hürriyet'ti. CHP Kocaeli Milletvekili ve AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın kendisine yönelik fiziki müdahalede bulunduğunu söyledi ve dün akşam gerçekten bu nedenle de tansiyon çok yüksekti mecliste. Fatma Kaplan Hürriyet telefon attığımızda hoş geldiniz.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Geçmiş olsun.
Çok teşekkürler, sağ olun.
Şimdi siz aslında birçok milletvekili genel kurulda bu gizlilik meselesiyle ilgili tespit yapmak için kayıt cihazlarını kullanıyor. Siz sürekli evet. Kullanıyor muydunuz? İlk kez mi karşılaştınız böyle bir tepkiyle? Bir de tabii o anda ne oldu? Bize anlatır mısınız?
Evet. Şimdi en başından beri biliyorsunuz bu anayasa görüşmelerinin tansiyonu zaten yüksek.
Evet.
Biz ısrarla bununla ilgili tüm muhalefetimizi ve direncimizi ortaya koymak istiyoruz. Ama biz bunu yapmaya çalıştıkça, görüşmeler şeffaf yürütülsün dedikçe iktidar tarafından hep bir sansürle karşılaşıyoruz. Milletten kaçırmaya çalıştıkları, milletin bilmesini istemediği çok şey var bu anayasanın içerisinde. Biz de o sansürü delmek adına en başından beri hepimiz, bütün milletvekillerimiz, en azından bölgelerimizdeki bizi takip eden insanlarımız bilgilensin. Burada ne oluyor? Milletin meclisinde ne oluyor? Sonuçta o insanlar seçti. Onlara buradaki çalışmalarımızı aktarmak zorundayız. Hepimiz canlı yayın yapıyorduk.
Siz canlı yayın mı yapıyordunuz o anda?
Tabii. Evet. Facebook'tan canlı yayın. Sürekli en başından beri yapıyorum ben zaten. Ve şu gizli oylama meselesi üzerine çok yoğun bir baskımız oldu iktidara. Çünkü artık göstere göstere ya sizlere bir suç işliyoruz, özgürlüğümüz var diye hadsiz ve gerçekten güç zehirlenmesi içerisinde yapılan açıklamalar, milletin vekillerinin, milletin bakanının, koskoca bakanın açıklamaları gerçekten tarihimize, hukukumuza, insan haklarına, özgürlüğe ve demokrasiye kara bilek olarak yazılmış görüntülerdi.
O konuda ısrarlar ama biliyorsunuz AK Partili milletvekilleri biz zaten altına imza attık, ne oy vereceğimiz de belli, içeri gir de kullan evet. diye bir şart da yok diyor. Bugün Naci Bostancı da söyledi, dün Adalet Bakanı da söyledi. Biz dün Turgut Kazan'la konuştuk burada. Bunun geçersiz oy olacağını net olarak anayasada yazıldığını, yani bu tespit edilirse oylar geçersiz sayılacaktır iddiasını ortaya koydu. Ama iktidar kanadı bu konuda herhangi bir sorun yok. İsterse içeride kullanır, isterse dışarıda diyor.
İktidar kanadının zaten yasayla, hukukla, anayasayla hiçbir şey yok. Bağı yok. Ne yapmak istiyorsa sabah kalkıyor, canı nasıl davranmak istiyorsa fiili durum diyerek bir başlık altına topluyor ve canı nasıl davranmak istiyorsa öyle davranıyor ne yazık ki. Ve maalesef milletimize de kötü örnek oluyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir vatandaş başkasını öldürüyor. Benim suç işleme özgürlüğüm var kardeşim dese ne olacak? Böyle bir saçmalık olabilir mi?
Sağlık Bakanı'na atıkta bulunuyorsunuz herhalde değil mi burada?
Aynen öyle. Yani orada haklı değiller, doğru değiller. Doğru bilgilendirmiyorlar. Yanlış ve yanıltıcı bilgiler paylaşıyorlar. Biz de ısrarla bunun üzerine, bu baskı üzerinde sürekli duruyoruz.
Ve canlı yayın yapıyorsunuz sosyal medya üzerinden.
Aynen. Ama tabii bana yönelmiş olmasının ben şöyle de bir bağı olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz bütçe görüşmelerinin son döneminde, son günlerinde bir kitap. AKP'li Kütahya Belediyesi'nin
dağıtmış olduğu. Biz de burada sizinle konuşmuştuk o kitabı.
Evet. Onu yayınlamıştım, kürsüden söylemiştim. Gerçekten içler arasında. Ve Türkiye'de ciddi bir kamuoyu oluştu, bir tepki oluştu. Ardından bu olaydan bir gün öncesinde bir soru sordum. Yani günlerdir öyle diyoruz olmuyor, böyle diyoruz olmuyor. O zaman ben de şöyle bir şey düşündüm. Ya mizahı olmayan şey mizahı olur düşüncesiyle bir hikayeyle başlayarak bir soru sordum. Çok rencide etmeden ve çok hani sınırları aşmadan Ya dedim ki madem anayasa ihlal etmiyorsunuz kardeşim, bu kadar birlikte niye giriyorsunuz bu kabinlere? Üç AKP'li vekil ne yapıyorsunuz bu kabinlerde? Biraz ilgi çekmek adına. Hani bilmeyen varsa bile artık onların hem düşündüreyim hem güldüreyim anlamında. Ve Türkiye'nin gündemine oturdu biliyorsunuz o cümle. Evet. Bir anlamda tercüman olduk birçok akıllara da aynı zamanda.
Çok da kızdılar AK Partililer ama buna.
Evet, evet, çok çok rencide oldular. Yani çok alındılar bundan dolayı.
Çünkü bir ima var diye herhalde değil
tabii,
mi?
Tabii, tabii, tabii. Ya suç işlemeyi sevdiler ama suçüstü yakalanmaktan hiç hoşlanmadılar. Öyle olunca da ne oldu ya kardeşim, biz o zaman hesabını istemişse muhasebeden korkunuzun olmaması lazım. O zaman söyleyeyim, milletimizin birileri bunun hakkı var. Bunlar rahatsız oldular. O gün o şiddetin bana yönelmesinin nedeni de bence biraz bu rahatsızlığın dışa vurumu, beyinlerinin altındaki o vahşetin aslında dışa vurumuydu. O yüzden bana yöneldi.
Ne yaptılar size? Eltaş ne yaptı yani size?
Şimdi görüntülerin bir kısmında var.
Ben gördüm evet, ama dinleyenlere aktaralım diye net olarak sizin ağzınızdan.
Evet, evet. Şöyle özellikle el taşı çekmiyordum, öncelikle onu söyleyeyim. O anda tesadüfen milletvekillerini çekiyordum. El taş denk geldi. Ve gördü benim çektiğimi. Öyle bir hışımla üzerime yürüdü ki, ama yanımda o anda vekillerim vardı ve onu görünce birden araya girdiler. Biraz ufak tefek itiş kakışımız oldu. Ama bir hakaret tamir işte çekemezsin, nasıl çekersin falan.
Ben istemiyorum falan,
falan
diye bağırıyordu herhalde.
Aynen. Böyle ciddi bir tepkisiyle karşılaştım. Ayrıca onu gören, ondan güç alan Ahmet Gündoğdu, idare amiri, direkt elimden telefonu alarak bir süre sonra elimden telefonu gasp ederek iteklemeye başladı. O anda tabii etrafımda çok vekili yoktu çünkü öbür tarafta bir kavga sürüyordu. Yalnızdım. Benim sesimi duyunca vekiller hemen koştu ama tabii görüntü yok o ana ilişkin çünkü elimden telefon alındığı için.
Aldı yani elinizden telefon. Şimdi bir tabii, fiziki tabii. Müdahalesi oldu mu Elitaş'ın size? Çünkü ilk şeyler öyle çıktı
yani
haberler.
Yani ufak tefek bir...
Hatta bir kızarıklık vardı boynunuzda.
Evet, yani şöyle Elitaş'ta ufak tefek kızarıklığımız o şey...
Müdahale.
Karşı müdahalemiz ufak tefek oldu ama öyle çok ciddi boyutta değildi. Asıl şey Ahmet Gündoğdu ile yaşandı. Ve benim tahminim, çünkü o anda tam düşüyordum geriye doğru. Vekillerim tuttu. Büyük olasılıkla da o anda denk geldi herhalde boynuma diye düşünüyorum. Çok ya ben bir de o anda hakikaten çok ciddi tansiyonum düştü. Öyle davranınca ve...
Yani sizden telefonu alıyor değil mi? Çekmeyeceksin diyerek.
Tabii direkt aldı elini. İtekledi. O anda nasıl bir canavliyle aldıysam elinden ya da bir başkası mı alıp bana verdi onu da hatırlamıyorum. O anda zaten hemen böyle bir itiş kakış başladı. Sonra vekiller girdi, devreye girdiler. Telefon bir şekilde almayı başardım. Onların gürültüleri, konuşmaları, bağırış çağırış yayında var kayıtlarda ama görüntü tabii ki yok. Yani elimde olduğu için telefon görüntü yok.
Tekrar görüştünüz mü sonra siz hem Elitaş'la hem Ahmet Gündoğdu'yla?
Yok yani biliyorsunuz.
Ya bir özür dilendi mi sizden, onu merak ettim.
Hayır asla, hiç öyle bir şeyleri yok. Tam tersine daha büyük bir pişkinlikle çıkıp kürsüye bir de mağduru oynadılar. Hiç özür dileme gibi bir dertleri yok. Öyle bir sıkıntıları da yok zaten. Çıkıp bir de daha da üzerine, ben de dayanamadım zaten, ardından söz aldım. Aslında büyütmek istemiyordum, kürsüden söz almak istemiyordum, yerinde söylemiştim. Ama onlar söz alınca ikisi birden, yani darp edilen ben, mağdur olan ben, mağdur ayağına yatan, hikaye anlatan onlar. Dolayısıyla ben de onlardan sonra çıktım. Artık dayanamadım. İçimdeki bir anda öfke de çıkmış oldu. Çünkü yıllardır hakikaten artık nefes alamıyoruz. İktidarın baskısı, yarattığı kaos, yarattığı korku nedeniyle. O yüzden bir anlamda da biraz isyandı oradaki şeyin. Öyle bir şey olmuştu ve Türkiye gündemine oturdu.
Evet, bir şey oldu, slogan gibi oldu yani, batsın başkanlığınız, batsın sarayınız, evet, gibi bir cümleniz, evet, vardı. Evet. Telefonu nasıl aldınız Ahmet Gündoğdu'dan?
İşte o yani büyük olsa ya ben çektim aldım ya da yanıma gelen vekiller doğru onun elinden alıp bana verdiler. Şu an onu hatırlıyorum. Şimdi vekilim bir tanesi diyor ki ben aldım sana verdim diyor. Diğer vekillerim çok göremedi o anda, dedim ya şey.
O tansiyonla herhalde ki, orada fark edemediniz anladığım kadarıyla.
Kesinlikle, çünkü hakikaten ciddi bir normalde çok ağlayan birisi değilim ama ağlayacaktım neredeyse. O derece sinirlenmiştim. Öyle bir fiziki müdahale.
AK Partili kadın milletvekillerinden bir teselli eden oldu mu sizi veya bununla ilgili bir konuşmanız geçti mi hiç?
Teselliden ziyade körükleyen bir sürü AKP'li kadın vekilimiz vardı. Ne yazık ki, utanç içerisinde söylüyorum bunu, kadınlar adına utanç içerisinde söylüyorum. Çünkü ben milletin vekiliyim. milyonlarca bana oy vermiş kadının vekiliyim. Bana yapılan her müdahale o kadınlara yapılmış demektir. Türkiye'ye yapılmış demektir. Türkiye'nin geleceğine yapılmış demektir. Sonradan tutanaklara baktım. Maalesef ben kürsüde konuşurken iktidar kadın vekillerin ne işin vardı orada, o olsun gibi böyle şeyleri bile vardı.
Anladım.
İfade, o anlamda, o çerçevede ifadeleri
kadın
vardı.
Destek göremediniz yani. Pekala.
Yok.
Çok teşekkür ediyoruz Fatma Kaplan. Hürriyet geçmiş olsun diliyoruz sizlere.
Sağ olun.
CHP Kocaeli Milletvekili dün akşam en çok konuşulan isimlerden birisiydi ve telefonunun alındığını iddia ediyor. Zorla elinden alan isim, aldığı iddia edilen isim Ahmet Gündoğdu. O da telefon hattımızda şu anda. AK Partili idare, tam ismini getiremedim. Ahmet Gündoğdu, Meclis İdare Amiri. Meclis İdare Amiri, hoş geldiniz yayına.
Sağ olun.
Fatma Kaplan Hürriyet'le konuştuk şimdi. Mustafa Eritaş'la bir söz diyalogu içinde olduklarını ama asıl müdahalenin, fiziki müdahalenin Ahmet Gündoğdu tarafından yapıldığını, yani sizin tarafınızdan yapıldığını iddia eder. Nasıl oldu şimdi, olay? Yani bir fiziki müdahaleniz oldu mu? Telefonunu almışsınız.
Hayır. Şimdi zaten onlar da başkası da ne çekimlerde ne fotoğraflarda böyle bir görüntü bulma imkanı ve ihtimalleri yok. Telefon benim elimde olsa Fatma Hanım'ın elimde mi geçiyor? Telefon gasp edilmiş olsa niye telefon onda? Telefonu niye gasp edeyim? Şimdi,
telefonla mı almadınız siz?
Hayır, telefon şöyle izah edeyim. Partiler, gruplar anlaştılar başkanlık divanı önüne. Hı-hı. Milletvekillerinin gelmemesi, ismi okunan her milletvekilinin gidip kabinde oyunu kullanması. Fatma Hanım ve arkadaşlar ellerinde kamerayla kabinin önüne kadar geldiler. Hı. Benden önce tartışma yaşadıkları isim grup başkan vekilimiz Eritaş. Eritaş dedi ki sizin bu yaptığınız taciz ve ahlaki değil. Yani oy kullanıyorum, siz kamerayla taciz ediyorsunuz. Zaten bunlar genel kurulun içerisinde kameraları var. Canlı yayın yapıyorlar. Buna biz bir şey demiyoruz. Kabinin önüne gelmesi kavga sebebi oldu. Ben de kendisine dedim bu yaptığınız tahriktir. Arkadaşları kavgaya sevk ediyorsunuz. Bunu sadece ben söylemedim. CHP Başkanlık Divanı üyesi söyledi, MHP söyledi. Hep beraber söyledik. O çekmeye ısrarla devam edince ben telefonun önüne durarak ve elindeki telefonun çekim yapmasına mani oldum. Telefon zaten hiç benim elimde olmadı. Hep onun elinde ve gitti. Telefon gasp edilmişse bu servisleri neyle yapıyor?
Sonrasında ben sordum çünkü telefonunuzu kim aldı, siz mi aldınız diye. Bir milletvekili arkadaşım aldığını söylüyor.
Hayır. Bir ikinci konu, ne Eritaş ne ben. Bugün iki gazetede ayrı beyanatı var. Hanımefendinin birinde Eritaş şiddet uyguladı, birinde benim söylüyor.
Az asla, önce buradaydı. Asla. Sizin tarafınızdan fiziki müdahaleye maruz bırakıldığını söylüyor.
Biz de az önce burada kürsüde Sayın Eritaş onun iddialarına cevap verdi. Ne idare amirim ne ben, asla böyle bir şey olmadı dedi. Olmadığını zaten...
Ama ciddi bir karışıklık vardı görüntüde Ahmet Bey, değil mi? Yani bir gerilim, bir tansiyon yüksekliği vardı.
Şimdi bizim görevimiz milletvekillerinin sağlıklı oy kullanmasını sağlamak. Dört siyasi partinin grup olarak aldığı kararı uygulamak. Şimdi orada şiddet niye uygulayalım? Böyle bir şeye gerek yok ama... Bana şiddet uygulandı diye kendini kullandırtmak esas şiddettir. Malzeme olmak şiddettir. Bu sadece kadınlık onuru değil, insanlık onuruyla ilgilidir. Şiddet görmek isteyenler bacağı ısırılan milletvekiline baksın, burnu kırılan milletvekiline baksın ve bunların görüntülerine baksın. Bunların görüntüleri var. Niye Hürriyet Hanım'a şiddet uygulayan birisinin hiç diye bir görüntüsü bir şey söz konusu değil. Bu CHP'nin millete gitmesinden korkması dolayısıyla burası gelmesidir. Şimdi bu kürsüde CHP ile AK Parti'nin söz süresi eşittir. HDP, MHP gibi dört parti eşit süre kullanır. Ve en çok da kullanan parti CHP'dir. Kürsüde konuşmak dururken kürsü işgali nereden çıkıyor? 15 Temmuz gecesi biz FETÖ darbesine karşı CHP ile birlikte bu meclisi, bu kürsüyü koruduk. Dün gece kürsü işgal edildi. Şimdi sesini yükseltmek yerine sözünü yükseltseler, vizyon ortaya koysalar, bu paketin yanlışlıklarını söyleseler, biz de paketin doğruluğunu anlatsak, burada milletvekilleri kararı verse, sonra da halk karar verse. Ama onların bir dik duruşu yok.
Bu tabii tartışmanın bir tarafı, bir tarafında da anayasa gereği gizli oy kullanılması gerekli ama AK Partili milletvekilleri gizli oy kullanmıyor.
Anayasa gereği gizli oy kullanılmamasına burada bir milletvekili mi karar verecek?
Ama Anayasa Mahkemesi'ne giderken bunu delillendirmek gerekli. Pardon, özür dilerim.
Hayır.
İddiayı söyleyeyim de siz cevap verin diye. Rahatlatmak için söylüyorum yani diyalogu.
Şu anda meclisin işinden size cevap veriyorum ve benim 7 koltuk önümde CHP'li milletvekili kamerayla canlı yayın yapıyor. Biz çekim yapmaya karşı değiliz. Çekimi milletvekillerinin burnunun dibine kamerayı sokarak tacize döndürmeyi doğru bulmadık. Çekimde bir sıkıntı yok ki. Canlı yayın zaten meclis internet gece akşam 7'den sonra internet TV'miz. 7'ye kadar da meclis TV, TRT üstten canlı yayın yapıyor. Bunda bir sorun yok ki. Ama siz bir milletvekilinin oy kullanmasına onu orada bir yanlış bir şey yapıyormuş algısıyla üzerine giderseniz bu ahlaki mi? Peki soru şu, Fatma Hanım'ın görevi burada kürsüye çıkıp paketin yanlışlığını mı savunmak, gazetecilik yapmak mı? Yoksa siz gazeteciye görevinizi yapmıyorsunuz da CHP'ye mi devrettiniz?
Biz içeride değiliz. İçeride yani onlar
ama içeride. Burada içeride
şimdi, tabii orada iddia şu ki bunu belgelemek gerekiyor. Gizli oyla ilgili şarta uymuyor. Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapılacağı zaman bu belgeler kullanılacak biçimde.
Ne siz, ne Fatma Hanım, ne ben, ne bir başkası hakim, savcı değiliz. Genel kurulun içerisinden çekim yapıyorlar. Çekimleri alırlar, Anayasa Mahkemesi'ne müracaat ederler. Ama burada milletvekillerinin kabinde oy kullanırken onun önüne gelip de orada sözlü, fiili, kamera çekimiyle sataşmak da bir milletvekilinin işi de değildir, ahlaki de değildir. Asla fiziksel temas söz konusu olmamıştır. Bunun olduğuna dair de İddia eden makamlar bir görüntü şu ana kadar bulamamıştır. Bulma imkan ve ihtimalleri yok. Çünkü bizim derdimiz böyle bir şey değil. Burada anladım. Her partili milletvekilinin istediği oyu versin. Hayır ya da evet, bu benim işim değil. Ama kabinin önünü ve bir milletvekili kabin boyu kullanırken onun önüne gazetecilik formatıyla gelmek doğru bir şey değil.
Bugün de benzeri olur mu? Ne dersiniz? Yani CHP'liler aynı şekilde gelirler mi? Gerilim sebebi olabilir mi? Beklentiniz var mı? Ya
ben onu bilemem. Şimdi 4 madde görüşülmüş. CHP kürsüyü işgal ediyor. Kardeşim bugüne kadar onlarca saat kürsüden konuşmuşsun. Yine konuş. Nedir kürsüyü işgal edilince?
Hayır, ben çekim konusunda söylemiştim. Öyle bir şey.
Çekim konusunda yani. Zaten CHP'nin de altına imza attığı karar var. Onlar gruplarının kararına uysunlar. Grup başkan vekillerinin ortak kararı şu. Nedir karar? Kabinlerin önü boş olacak. Başkanlık divanı üyeleri rahat çalışacak. Şimdi siz bu karara uymama yetkisini kendinize görüyorsunuz. Ama çekim yapılamaz deyince de kendinizi şiddet uygulandığını iddia ediyorsunuz. Kadına nerede, kim, nasıl şiddet uygulamıştır bilmiyorum ama burada asla ona bir şiddet söz konusu Peki. olmadı. Yüzlerce şahidim var. Çünkü bütün kameralarda çekiyor. CHP kameraları da çekiyor. Diğer buradaki basın açıkları da çekiyor.
Pekala. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Gündoğdu. AK Parti Ankara Milletvekili Meclis İdare Amiri. Dün akşamın en önemli olaylarından birisiydi. Fatma Kaplan Hürriyet'le Ahmet Gündoğdu ve Mustafa Enitaş arasında yaşanan gerginlik kadına yönelik bir fiziki müdahale olarak değerlendirilip çok ciddi bir biçimde de eleştirilmişti. Fatma Kaplan Hürriyet kendisine fiziki müdahalede bulunulduğu konusunda ısrarlı, boynunda bu nedenle oluşan bir kızarık olduğunu da söylüyor ve Ahmet Gündoğdu'yu bu konuda suçluyor. Ayrıca telefonunu aldığını söylüyor. Ancak Ahmet Gündoğdu da az önce söyledik, dinlediniz kendisini, böyle bir fiziki müdahale söz konusu değildir diyor. Şimdi işin ne diyelim, polisiye boyutu gibi oldu bu tarafı ama işin içeriği de gerçekten çok önemli. Hem CHP açısından çok kritik bulunuyor bu müzakere süreci, hem de AK Parti ve MHP açısından. Onun için her iki partide, üç partide kendi gruplarını ciddi bir şekilde kontrol altında tutuyorlar ve bu da yanında yüksek tansiyonu getiriyor. Bir taraftan da hem MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eğer bu geçmezse erken seçim olur açıklaması var, hem de AK Parti'den Anayasa Komisyonu Başkanı'ndan bir benzer açıklama var. Anayasa Komisyonu Başkanı da bu değişiklik teklifi meclisten geçmezse parlamento yenilenmeli dedi ve eş zamanlı olarak geldi bu değerlendirmeler. Hem dünkü o gerilimi, yüksek tansiyonu, hem de bu açıklamaları konuşalım istiyoruz. Ankara'nın deneyimli ismi Muharrem Sarıkaya telefon attığımızda. Hoş geldin Muharrem abi.
Merhaba Yavuz, iyi yayınlar dilerim.
Teşekkürler. Aslında birlikte de çok zamanımız geçmiştir mecliste. Mecliste evet. Gerilimli zamanlar da olmuştur. O iç tüzük değişikliğini falan hatırlıyorum geçmişte. Ciddi sıkıntılar olmuştu ama sanki bu dönem biraz farklı gibi. Ne dersin? Tansiyon her zamankinden çok yüksek gibi. Ve endişe ediyor insan çok daha kötüleri olabilecek diye.
Dilerim olmaz. Umarım yaşanmaz. Çünkü geçmişte sen de hatırlattın işte sükte yaşanan o elim olay hala hepimizin hafızasında ki bir kayıtla
evet, bir vefatıyla
sonuçlanmıştı. Dolayısıyla Urfa milletvekilinin, Şanlıurfa milletvekilinin vefatıyla dolayısıyla böyle bir şeyin yaşanması hiçbir zaman için tercih edilmez. Ama şu var ki parlamento işte yenilenen salon açısından baktığımızda ilk kez bir durumla karşı karşıya kaldı. O da şu ki parlamentoda hatip kürsüsü ilk kez yerinden söküldü.
Evet.
Yani bu dönemin simgesel olayı nedir dersen kürsünün yerinden sökülmesi, bir milletvekilinin bacağının bir başka milletvekili tarafından ısırılmış olması.
Faili meçhul kaldı o değil mi şu anda?
Yani bütün bunlar bu dönemin simgesel durumu olacak ama asıl simgesel olayı asıl hafızalarda yer edecek olayı hatip kürsüsü yani dokunulmaz olan hiçbir şekilde onun özgürlüğüne veya onun varlığına dokunulmayacağı kabul gören.
Demokrasinin o, aslında temeli.
Evet, demokrasinin kürsüsü olarak ifade edilen parlamentodaki kürsünün yerinden sökülmüş olması. Bence asıl mesele bu. Hatırlanırsa daha önceden kürsü biraz daha yukarıdaydı.
Evet.
Daha farklı bir yapı içerisindeydi. Fakat Sayın Cindoruk'un meclis başkanlığı döneminde salonun yenilenmesine ilişkin bir proje başlatıldı. Ve salon yenilenip farklı bir şekilde getirirken kürsüdeki hatip de milletvekilleriyle eşdeğer bir seviyeye getirilmişti. Evet. Böyle bir kavganın yaşanacağı, böyle bir olayın yaşanacağı belki o zaman öngörülmemişti. Ama dün yaşanan bunun bir simgesel davranışıydı.
Çok çok büyük hatip olay yani baktığınız zaman evet. Değil mi? Çok büyük olay. Ama tansiyon da çok yüksek Muharrem abi Ankara'da. Sen de hissediyorsundur elbette. CHP bunu bir varlık yokluk meselesi haline getirdi. Yani açıklamalarına baktığın zaman bunu destekleyenler hainlikle de suçladı. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi onlar da strateji gereği belki varlık yokluk meselesi olarak bakıyorlar. Ve bu yüksek tansiyonda nereye doğru gidiyor Bahçeli'nin bir...
Şöyle.
Evet.
Şöyle ki her iki tarafta hem Cumhuriyet Halk Partisi açısından hem de iktidar ve Milliyetçi Hareket Partisi açısından baktığımızda Adalet Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin yani teklifi hazırlayıp getirenler açısından baktığımızda her iki tarafta cephe tahkimi yapıyor. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Yani gerilimi yükselterek içerisindeki fireyi düşürmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu teklife Milliyetçi Hareket Partisi içerisinden ve Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinden olumsuz oy vereceklerin olduğu biliniyor. Nitekim karşılaşıldı da
evet.
İlk tur oylamada 14 milletvekili birden farklı şekilde oy kullandı. Destek vermedi. Böyle olunca da ister istemez yeni bir durumla karşılaşılıyor. Bu yeni durum cephe tahkimi yapmak. Yani gerilimi artıraraktan taraflarını birbirine kenetlemek. Böyle bir çaba gözüküyor. Bu ne kadar fayda getirir, ne kadar sorunu çözer o bilinmez.
Ama 340'ın üzerinde çıkıyor son oylamalarda hep. 340,
öyle gözüküyor ama buradaki asıl kaygı yani birinci tur oylama çok önemli değil.
Doğru.
Birinci tur oylama çok şey değil. Fakat nereden bakarsanız bakın. Milliyetçi Hareket Partisi'nin şu an 339'u var. Bunun içerisinden 6 milletvekili ben oy vermeyeceğim diye açıktan söyledi.
Evet.
Dolayısıyla o 6 milletvekilinin düşmesi halinde 33'ü kalıyor.
Evet.
315'te Adalet ve Kalkınma Partisi'nin var. Ve oradan da herhangi bir açıklama gelmedi. Dolayısıyla bunun ikisini topladığınızda aslında 317 fakat düşüldüğünde 315.
315. Meclis Başkanı bunlar, ve Başkan Vekili evet. Düşüyoruz oradan.
Dolayısıyla birisi Meclis Başkan yaptığı için 315'e düşüyor. Dolayısıyla 348'in bulunması gerekiyor. Hı hı. 348 milletvekilinden oy bekleniyor. Oysa ki en son 5. tur oylamada yine 343'e kaldı.
341-343 herhalde değil mi?
Evet, 341-343. Yani içerideki kere o 5'e çıkmamıza rağmen, o 5'i düşmemize rağmen veya o 6'yı düşmemize rağmen içeride hala
5-6 milletvekili var.
6-7 milletvekilinin daha farklı oy kullandığına tanıklık ediyoruz. Bu ikinci tur oylamada daha değişik bir noktaya taşınırsa, bu ikinci tur oylamada
ya da herhangi bir maddede halinde, farklı bir noktaya giderse değil mi? Herhangi
giderse, bir maddede. O zaman teklifi geri çekebilecek noktaya da getirebilir. Şöyle ki, bu teklifin ana saç ayağı dediğimiz maddeleri var.
Evet.
Onlar da 7, 8, 9, 10. maddeler.
Cumhurbaşkanı'nın yetkileri bu, değil mi?
Evet, Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkilerini düzenleyen ve meclisin statüsünü düzenleyen bu maddelerden herhangi biri düşerse zaten teklifin diğer maddelerinin geçmesinin bir anlamı kaldı.
Böyle bir endişe MHP var. AK Parti bloğunda var mı? Sen var. Onlarla konuşuyorsun
var.
Çünkü.
Var. Yani oradaki asıl kaygı, oradaki asıl şüphe Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisinden, örneğin Milliyetçi Hareket Partisi'nden zaten 6 var. Bunun için buna ilave olarak, yani o 6'ya ilave olarak bir 7-8 kişi daha
var zaten, onu da görüyoruz.
Ki görünüyor. Katılırsa. Ve buna da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisinden de 5-6 milletvekili destekliyorlar. Ve bunlar toplu olarak, yani 20-25 milletvekili toplu olarak salona gelmezse. Hı hı. Yani bırakın oylamaya katılmayı, salona gelmezse. Hı hı. Ve 330 bulunmazsa o zaman ne yapılacak? Şu anki bütün kaygı, bütün endişe bunun üzerine. İşte biraz önce sen yayına girerken de söylediğin Devlet Bahçeli'nin seçim anımsatması. Her ne kadar o bizim arkadaşların sorusu üzerine böyle bir şey geldi ama bizim arkadaşlar da böyle bir kaygının yaşanabileceği yönünde kulis bilgilerine dayalı olarak da evet. Sayın Bahçeli'ye sordu. Yani seçimin sözünün edilmesi, bunun seçimle sonuçlanacağının söylenmesi böyle bir noktaya getiriyor. Fakat başka bir gerçek de var. Onu da görmemiz gerekiyor. O da şu ki zaten bir seçim kaçınılmaz. Yani referandum geçse de geçmese de
niye?
2019 öncesi bir seçim kaçınılmaz gözüküyor.
Neden?
Nedeni de asıl mesele de orada başlıyor. Nedeni, yani bunun asıl gerekçesi de şu. Geçici maddeye baktığımız zaman, her iki uygulamada da geçici maddelerine baktığımız zaman, örneğin geçici 21. maddenin A bendi veya geçici 21. maddenin yine H bendine baktığımızda, orada karşımıza bu dönemde yapılacak bir seçim kararının halinde seçim kanunlarında yapılacak değişikliklerin uygulanmayacağı ifade ediliyor. Oysa ki mevcut anayasa, yani değiştirilmedi o maddesi, seçim kanunlarında yapılan değişiklikler bir yıl içerisinde gerçekleşecek seçimde uygulanmaz.
Evet.
Fakat bu geçici bir maddeyle bir defasızlığına ortadan kaldırılmış vaziyette.
Yani seçim kanununda herhangi bir değişiklik yapılırsa önümüzdeki ilk seçimde uygulanacak.
Uygulanacak, evet. Ve bununla birlikte her ne kadar teklifle seçim kararı için 3/2 çoğunluğun karar alması yönünde bir kural, yeni kural getirilmiş olmakla birlikte, bu kuralın meclisin erken genel seçim kararı alması halinde uygulanmayacağını düzenliyor. O da geçici 21A. Yani teklifin
anladığım
kadarıyla, evet, teklifin 17. maddesi ve getirilen hükümde geçici 21A. Evet, bu dönem için uygulanmayacağını söylüyor. Yani şöyle rakamsal olarak anlatırsak, normalde getirilen düzenlemeyle, yenilikle seçim kararı alması için 360 milletvekiline bundan sonra ihtiyaç duyulacakken, getirilen bir geçici düzenlemeyle 276'nın bunun için yeterli olacağı ilk seçim için dile getiriliyor. Dolayısıyla 2019 öncesi yapılacak bir seçim, eğer ki 276 milletvekili evet derse mümkün.
Mümkün. AK Parti kendi başına götürebilir.
İstediği zaman götürülebilir. Şöyle düşünelim. Şimdi referandum eğer ki geçerse, evet, yani meclisten geçer ve halkta da kabul görürse, böyle bir durumda, böyle bir halde, o zaman şu söz konusu olmayacak. Yani referandumdan geçilmiş, Cumhurbaşkanlığı sistemi denilen adı ne konulursa konulsun, başkanlık sistemi kabul
devreye
edilmiş,
giriyor.
Devreye girmiş. İki buçuk yıl neye beklesin? Hele ki bakanlıkların kuruluş kanunları ve buna ilişkin uyum kanunlarının süratle çıkartılmasını gerektiği de dikkate alındığında. Oysa ki referandumdan geçmesi halinde Cumhurbaşkanı'na kanun hükmünde kararnameyle bunları düzenleme hakkı veriyor. Dolayısıyla bir bakanlığın kuruluş kanununun baştan aşağı yenilenmesi çok kolay bir iş değil. Hele ki 20 bakanlık, 20 icracı bakanlığın birden olduğu bir dönemde.
Evet.
O nedenle bunun kanun hükmünde kararnamelerle yapması çok daha kolayca olacak. Yani, o nedenle ben bunun yeni bir seçimi doğurabileceği kanaatini koruyorum.
O 2,5 yılda beklemez. Zaten sistem bir şekilde otursun diye Cumhurbaşkanı da istifa edip...
Cumhurbaşkanlığı sistemine geçirdikten sonra 2,5 yılın için beklesin.
Cumhurbaşkanı da istifa edecek o durumda. Birlikte seçime gidilecek demek.
Yok, meclisin karar alması halinde zaten birlikte yapılır diyor.
Ha, zaten orada bir şey yok. Yani o ikisi birlikte olur.
Cumhurbaşkanının ayrılmasını gerektiren bir durum yok. Meclisin seçim kararı alması halinde ikisi birlikte yapılır diyor.
Peki bir seçim öngörüyorsun
yani
sen.
Yani bu maddeyi o zaman oraya niye koydular? O hükmü neden konuldu? Böyle bu amaçla konuldu.
Peki Devlet Bahçeli ne yapmaya çalışıyor? Çünkü seçim hep şöyle konuşuluyordu öncesinde. Devlet Bahçeli bir erken seçim ihtimalini gördü ve onun önünü kesmek için anayasa değişikliğinde AK Parti'ye destek verdi. En güçlü şey buydu. Yorum buydu. Ama bugün geldiğimiz noktada seçim sanki kaçınılmaz gibi görünüyor. Geçse de geçmese de. Evet. Ne yapmaya çalışıyor peki?
Bunu Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri de kendilerine sıklıkla soruyor.
Senin bir yazın vardı hatta. Genel Başkan bir şey biliyordur. Onun için destekliyoruz yoksa desteklenecek evet, paket değil diye MHP'li bir milletvekiliyle konuşmuş.
Yani babam mezardan çıksa ben bu değişikliğe, bu teklife oy vermem. Herhalde genel başkanın bir bildiği vardır diye düşündüğüm için.
İşte herkes o bildiğinin ne olduğunu merak ediyor. Sen çözebilir mi?
Hayır, ben bilmiyorum.
Yok değil mi? Yani bundan sonra bir sürpriz yapar mı beklentisi artık hemen hemen azaldı gibi. Benim oyun var.
Ben, şöyle, Sayın Bahçeli'nin bir özelliği var. Sayın Bahçeli bir konuda söz verdiği zaman o sözünden
arkasında duruyor. Evet. Eğer olursa MHP'de Frey ile beraber belki bir
olabilir. O konuda çünkü bu benim bir tek oyum var.
Evet.
Ben bu bir tek oyumu kullanıyorum. Ben kendi görüşümü dile getiriyorum demişti. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nde farklı bir duruş sergilenirse ona da kimsenin diyecek bir şey söz konusu olamaz.
Peki MHP içindeki muhalefetin bir etkisi var mı Muharrem abi? Son olarak da onu sorayım. Yani Meral Akşener
etkiliyor,
gibi,
etkiliyor. Koray Aydın gibi. Şöyle ki Koray Aydın gibi olsun, diğerleri olsun veya onların desteklediği zemin olsun.
Evet.
Yani oradan birçok milletvekiline mesela bugün kuliste oturuyorduk. Kuliste otururken Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin bir tanesinin sürekli cep telefonuna mesajlar geliyordu farklı taraftan ve onları da tanıyor. Yani o mesaj atanları çünkü isimleri gözüküyor. SMS mesajları geldi. Mesaj sisteminden geliyor. Dolayısıyla o SMS'ten gelen kişilerin isimlerini de tanıyor. Ya bak bu da bana tepki gösteriyor. Bu da hatta birisi çok ilginç bir şey anlattı. Eski milletvekillerinden bir tanesi Eskişehir'den Ankara'ya doğru gelirken yolda lastik değiştirme zorunluluğunu hissetmiş kar yağışı nedeniyle. Kart bir lastik taktırmadık demiş. Gittikleri benzinci MHP'liymiş. Demiş ki git söyle genel başkana. Eğer ki oy verirse biz hakkımızı helal etmiyoruz. Bunu gelip anlatıyordu kuliste. Yani eski milletvekillerinin bu yöndeki yaklaşımları da söz konusu.
Yani ciddi bir baskı var aslında MHP'li milletvekillerinin üstünde.
Evet, MHP'nin üzerindeki baskı oldukça yoğun. MHP'deki milletvekillerinin bir çoğu da bize değil genel merkeze bunu anlatın diyerekten üzerinde gelen baskıları savuşturuyor.
Pekala. Göreceğiz. Birkaç gün kaldı. Bilmiyorum. Yani bir 10 gün kaldı. 10 gün içinde artık zaten.
Ben her şeye rağmen bu teklifin genel kuruldan geçme ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu görüyorum. Tabii yine de belli olmaz.
Pekala. Çok teşekkürler Muharrem Sarıkaya.
Ben teşekkür ederim. Katılıp
değerlendirme yaptığınız için. Habertürk gazetesi köşe yazarı Muharrem Sarıkaya ile konuştuk. Onun beklentisi aslında referanduma gidecek çoğunluk sağlansa da sağlanmasa da bir erken seçim. Bunun da bir takım belirtilerini anayasa değişikliğinin geçici maddelerinde gördüğünü söylüyor. Onlar neler? Bir yasa, seçim yasasında bir değişiklik yapılırsa bu bir yıl içinde yapılacak seçimde uygulanmaz diye bir anayasa maddesi var. Yani iktidarın ya da parlamentodaki çoğunluğun kendi menfaatine bir değişiklik yapıp seçimlerde bunu kullanmasını engellemek için özel zamanda konulmuştu bu. Şimdi bunun bir istisnası olduğunu önümüzdeki ilk seçimlerin aktarıyor Muharrem Sarıkaya. Bu anayasa değişikliğiyle bu geliyor diyor bir geçici maddeyle. İkincisi bu seçim yasakları seçimlerdeki değişiklikten ziyade bu anayasa paketi geçtiğinde artık erken seçime gitmek de çok kolay olmayacak. Ama bir istisnası önümüzdeki ilk seçimler bununla ilgili de bir geçici madde var. Yani referandum sonucu çıksa da çıkmasa da Türkiye bir erken seçime gidecek tahminini ortaya koydu. Şimdi İbrahim Uslu'yla bu siyasi süreci değerlendirelim istiyoruz. ANAR Genel Müdürü telefon attığımızda. Hoş geldiniz İbrahim Uslu.
Hoş bulduk. Kolay gelsin. İyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Az önce Muharrem Sarıkaya'yla konuşurken onun bir tespiti vardı. Anayasa paketindeki geçici maddelerle birlikte erken seçimin daha kolay yapılması. Çünkü anayasa paketi güçleştiriyor erken seçimi yapmayı. Aynı zamanda seçim yasalarında değişikliğin önümüzdeki ilk seçimlerde kullanılmasının yolunun açılması gibi geçici maddeler bana referandum sonrasında referanduma gidilse ve anayasa kabul edilse dahi bir erken seçimi gösteriyor gibi geliyor der. Aynı zamanda Bahçeli'nin bir açıklaması var ki siz bunu çok önceden de söylemiştiniz diye hatırlıyorum. Yanılıyorsam düzeltin. Eğer referandum sonucu çıkmazsa 330'un altında kalırsa erken seçim olur. Parlamento yenilenir. Mustafa Şentop da benzer bir şey söyledi. Yani hem tansiyon çok yüksek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem de sanki önümüzdeki dönemde seçim var gibi.
Ben yani referandum sonucu ne olursa olsun 2017 içerisinde bir erken seçim yaşanmasını yüksek olasılık olarak değerlendiriyorum.
Siz de.
Zaten tabii referandumdan hayır oyu çıkarsa bu meclisteki partilerin işte %60-65'ini falan daha doğrusu meclisteki sandalyelerin %65'ini temsil eden partilere güvensizlik oyu anlamına geleceği için o zaman milletten yeniden bir güven oyu alma ihtiyacı ortaya çıkar. O durumda erken seçim olur. Eğer referandum geçerse ben arkasından çok hızlı partilerin hazırlıklarını tamamlayıp özellikle de MHP'nin kongre sürecini tamamlayıp o sonra 2017 sonuna doğru Kasım ayında belki bir erken seçim beklenebileceğini düşünenlerdenim. Ben başından beri aynı şeyi söylüyorum. Yani evet. Bu referandumun sonucu ne olursa olsun 2017 yılı içerisinde bir seçim büyük olasılık görünüyor bana.
Devlet Bahçeli'nin bir uyarısı var. Bu parlamentodaki gerginliğin ortadan kaldırılması gerekiyor. Yoksa referanduma giderken sokaklara yansır diye. Sizde de böyle bir kaygı beliriyor mu? Çünkü gerçekten çok yüksek bir tansiyon var mecliste.
Ben meclisteki tansiyonun topluma sirayet edeceğini düşünmüyorum işin doğrusu. Toplumun gerilimleri başka noktalarda. Yani bu anayasa değişikliği toplumun çok fazla şey yapmadı. İlgisini çekemedi, konsantrasyonunu çekemedi. Çünkü çok daha majör meseleleri olduğunu düşünüyor. Yani yaptığımız çalışmalarda bu şey başkanlık veya rejimin değişecek olması ya da yönetim modelinin değişecek olması vatandaşa sorduğunuz zaman ülkenin en önemli meselesi ne, sizin gündelik hayatınızı en çok ilgilendiren sorun ne falan şeklinde hangi şey dille sorarsanız sorun işte terör ve ekonomi çıkıyor. Dolayısıyla terör birinci sırada, ikinci sırada ekonomi. Terör de sadece terör dememek lazım. Güvenlik problemleri yani bu Suriye'de yaşanan, Irak'ta yaşanan benzeri şeyler de güvenlik tehditlerini de işin içine katarak söylüyorum. %60'ına yakını güvenlik meselelerini ön plana çıkarıyor. %30'u da ekonomik problemler ön plana çıkarıyor. %90 yapıyor zaten. Evet. Geriye kalan %10 da diğer konular arasında dağılıyor ama onun içerisinde eğitim de var, sağlık da var, hukuk hukuk
detay kalıyor yani. Var. Aslında çok önemli bir değişiklik yapılıyor şu anda Türkiye'ye baktığınız zaman. Yönetim açısından da aynı şekilde. Burada muhalefet partilerinin bir eleştirisi vardı. Halka anlatılamıyor ki bu. Bilmiyor ki bu. Nasıl böyle bir bilmeden referanduma gidilecek? Basın yayın organları da bize kapalı, derdimizi anlatamıyoruz diye. Biraz haklı gibiler mi acaba?
Yok, ben ona katılmıyorum. Yani vatandaşın şu aşamada bilgi sahibi olmamasını biraz makul karşılıyorum. Çünkü vatandaşın şu an onu öğrenmesi gerekmiyor. Bizim vatandaş öyle Yani olmadık çocuğa don biçmeyi sevmezdi yine halk tabiriyle söyleyeyim.
Evet. Rahmetli Süleyman Demirel'in çok ünlü bir sözü değil mi bu? Doğmamış
tabii,
çocuğa
tabii. Şimdi önce bir çocuk olsun, referandumdan geçtin, kampanyalar başlasın, 2 ay kampanya süreci var. O 2 aylık kampanya süreci içerisinde nasıl
vatandaşa... İlgi doğar mı o zaman?
Öğreteceğiz yani bu şey, partiler, aday şeyler, parti teşkilatları, milletvekilleri, medya, bunların çeşitli kanallardan bunlar vatandaşa öğretilecek. Yani vatandaşın proaktif bir biçimde hemen öğrenmek için bir neden yok. Yani hiçbir şey yapmadığında da nasılsa bu bilgiler o 2 aylık süreç içerisinde vatandaşa ulaşacak. Vatandaş bunun rahatlığı içerisinde bir sürü şey detayla da ilgilenmiyor. Şimdi burada benim şey altını çizmek istediğim şey, vatandaş yönetim modeliyle ilgilenmiyor. Yönetim modeli ne olursa olsun nasıl yönetildiğiyle daha fazla ilgileniyor. Nasıl yönetildiğinden kasıt da yani ülkenin sorunları çözülüyor mu? Vatandaşın ihtiyaçları karşılanıyor mu? Vatandaşın hayat standartları yükseliyor mu? Vatandaş şeyin bu yönetim modellerinin sonuçlarına bakar. Kendisiyle çok fazla ilgili değil. Yani ben orada başından beri bu başkanlık tartışmaları ilk çıktığı günden beri işte şey soruyoruz. Başkanlık sistemi, parlamenter sistem falan. Ve insanlar gerçekten bununla çok az ilgileniyorlar. Bununla ilgilenen küçük bir grup var. Onun dışında bu yönetim modellerinin sonuçlarıyla ilgileniyor insanlar. Yani yaşam standartlarını yükseltiyor mu? İhtiyaçları karşılanıyor mu? Daha kaliteli kamu hizmeti üretebiliyor mu? Ülkede güvenliği sağlayabiliyor mu? Huzuru sağlayabiliyor mu? Bunlara bakıyorlar. Mevcut sistem de bu konuda sabıkalı olduğu için bir kimse gidecek sistemin arkasından gözyaşı dökmeye falan gönüllü de değil. Çünkü bu mevcut sistem içerisinde. Şimdi mevcut sistem kalkılıyoruz. İyi de bütün bu sorunlar zaten mevcut sistem içerisinde ortaya çıktı. Vatandaş mevcut sistemin iş sonuçlarından çok da mutlu değil. Onu da gözden uzak tutmamak lazım.
Sistemi mi sorumlu tutuyor yoksa iktidarı mı? Tabii burada iktidarı sorumlu tutmadığını anlıyoruz. Çünkü orada da bir 14 yıllık yani, iktidar
tabii,
var.
Aynen öyle. Oy oranlarına falan bakacak olursanız yani şu an araştırmalardan çıkan oy oranlarına da 1 Kasım'daki şey seviyesinde
aynı,
aşağı
yukarı. Aynı noktada duruyor. Şimdi benim bir...
Aynı yerde duruyor. Demek ki hükümeti değil, sistemi sorumlu tutuyor.
Ben sizin mesleğinize birazcık merak saldım. Geçenlerde bir ahbabım var. Gerçekten onu çok sıkı takip ediyorum. 7 Haziran seçimlerinden bu yana AK Parti'yi destekleyen bir seçmen. Ama Cumhurbaşkanlığı evet. Veya başkanlık sistemi gelirse ben artık bir dakika derim diyen bir isimdi. Çok yakın zamanda konuştuğumda artık demokrasi bile çok önemli değil. Terör tehdidi var Türkiye'nin karşısında. Herkes bir araya gelmiş ve bizim üzerimize oynuyor. Ben bu şartlar altında hiçbir şeye bakmam noktasındaydı. Böyle bir ruh halim var toplumda genel.
Doğru yani şey vatandaşın öncelikler dedim ya biraz daha şeylerden.
Yani şu demokrasi, insan hakları, hukuk bu tartışmalar biraz daha ilgi alanın dışında kalıyor gibi algılıyorum ben. En azından o konuştuklarımdan yola çıkarak bu mudur, geneli bu mudur diye merak ettim size sorarım.
Yani tabii şey yani insan hakları bizim halkımız için önemli değil falan dememek lazım. Hani bu söyleyeceklerimden o sonuç çıkmasın lütfen ama. Şimdi yani bir tırnak içerisinde beka sorunu görüyorsa insanlar ya da ulusun varlığına veya ülkenin bütünlüğüne bir tehdit görüyorsa orada gerçekten kenetleniyor ve o diğer konuları bir sonraki aşamaya bırakıyor. Yani önce o tehditin, o tehlikenin, o riskin bertaraf edilmesi gerektiğini düşünüyor ve bu diğerlerini önemsemediği anlamına geliyor. Bir süreliğine tehir ediyor.
Öncelik farklı oluyordu.
Aynen öyle. Şu an öncelikleri başka. O yüzden de bu tehdidin bertaraf nasıl edileceği üzerinde kafa yoruyor kaygıları. O yönde bunun aşılması konusunda da benim gördüğüm hükümete, devlete falan gereken bütün kredileri ve toleransları gösterme eğiliminde.
Öyle
o yüzdendir ki bu kadar vahim terör olayları yaşanıyor olmasına rağmen biz şeyi soruyoruz yani bu terörün, yükselen terörün neden midir diye. Toplumun %60'ından fazlası bakın hükümetin oyu %50'ler civarındayken AK Parti'nin
evet.
Toplumun %60'ından fazlası bu terörün kökü dışarıdadır diyor yani ünlü tabirle. Ya dış güçleri ya FETÖ gibi işte uluslararası bağlantılı olan örgütleri.
Amerika'yı yani genelde
Amerika'yı. İsrail'i, Avrupa Birliği'ni vesaireyi falan suçluyorlar. FETÖ suçluyorlar sadece %30. Düşün yani muhalefetin %50 oyu varken hükümeti bu artan terörden sorumlu tutanlar %30. O yüzden vatandaş bu ülkenin birliği ve geleceği söz konusu olduğunda orada hükümete inanılmaz bir kredi açıyor. Aynı şeyi muhalefet partileri de yapıyorlar zaten. Yani terörle ilgili her ne varsa getirin destek verelim diye onlar da açık çek veriyorlar. Hani muhalefet partilerinin de hakkını yememek lazım. Onların tavrı vatandaşa da yansıyor. Ama diğer tartışmalar biraz daha sekonder.
Geride kalıyor. Son soru olsun. Bu çünkü çok dikkat çekici de bir husus tespitiniz. Terörün bu kadar önde algılanması ve dışarıya bağlanması. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün elinde silahı olan teröristle elinde doları olan, eurosu, faizi olan terörist arasında hiçbir fark yok açıklaması çok dikkat çekici bulundu. Bu önümüzdeki referandum sürecinde uygulanacak kampanyanın bir altyapısı olabilir mi? Çünkü sizinle daha önce yaptığımız sohbetlerde sizin bir tespitiniz vardı. Her şey bir yana, ekonomi bir yana diye. Ve ekonomi dediğinizde de dolar akla gelir. Şimdi dolar tutulamıyor ve bu taraftan yapılan ilk açıklamada terörizmle doların yükselişini bir arada değerlendirmek gibi bir strateji diyebiliriz herhalde bunu bu zaman.
Muhakkak Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir şey, yani ikisi arasında bir ilişki kurmak ve dolayısıyla teröre gösterilen toleransın ekonomik dalgalanmalara da gösterilmesi sağlamak gibi hedefi olabilir. Ama tabii burada buna seçmenin ikna olup olmaması önemli olan o. Yani terörle ilgili de aynı şeyi söylerseniz ama elinizde somut emareler yoksa ya da vatandaşın gözünün önünde somut emareler
İnandırıcı
yoksa
değilse.
O zaman buna inanmaz. Ama terörde de yakalanan teröristler, onların bağları, işte fotoğraflar var, PYD'ye şuna buna verilen silahlar, bu bir sürü uluslararası iddialar var. Dolayısıyla vatandaş satın aldı ama bu şeyi ekonomide satın alacak mı, onu süreç içinde gözlemleyeceğiz. Şu an için öyle gözlemleyeceğiz.
Ama önemli başlık diyorsunuz değil mi referandumda ekonomi?
Ve bence en önemli şey faktörü olacak. Yani insanlar paketin içeriğinden daha çok, onu da söylemeyi unuttum, son olarak ben de onu söyleyeyim. Bu referandum sürecinde özellikle şimdi bir sadık seçmen kitlesi var. Bu toplumun şu an için %70'i falan civarında. Onlar partilerin doğrultusunda oy tercihinde bulunacaklar ama bir %10'luk kitle var apolitik. Bunlar zaten sandığa gitmeyecek. Tüm seçmen üzerinden söylüyorum 10-12 arasında. Geri kalan kitle de bir kararsız kitle var ama bunlar gerçekten aktif kararsız. Politik görüşünü gizlemek için kararsızım demiyor. Politik görüşünü söylüyor fakat referandum konusunda kararsız. Şimdi bunlar etkileyecek birinci faktör hangi isterseniz işte o hükümetin bu şu önümüzdeki süreç içerisindeki ekonomik performansı olacak. Orada zaaflar görecek olursa gelen paketin içeriğinden bağımsız olarak cezalandırıcı oy kullanmak isteyebilir ve bütün yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Türk seçmeninin cezalandırma tutumu ödüllendirme tutumundan daha güçlü. Yani iyi bir şeyler yaptığınızda az ödüllendiriyor ama kötü bir şeyler yaptığınızda sizi ödüllendirildiğinden daha fazla cezalandırıyor. Bu bir sürü araştırma var bu konuda. Hepsinde cezalandırıcı tutum daha önde çıkıyor. O yüzden bunu da gözden uzak tutmamak lazım.
Çok teşekkür ediyoruz İbrahim Uslu. Katıldınız ve değerlendirmeleriniz için.
Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hoşçakalın.
İbrahim Uslu, ANAR Genel Müdürü. Aynı zamanda AK Parti hükümetiyle birlikte de çalışıyor. Onlar için de araştırmalar yapıyor. Gerçekten önemli tespitleri var. Vatandaşın bir kere anayasa değişikliğiyle ilgilenmediğini söyledi. Her ne kadar bu sonuç çıkarılmasın dese de demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları meseleleri de aslında alt sıralarda ilgi alanına baktığınızda bu sistemin ne getireceği ne götüreceğiyle çok fazla ilgili değil ama birinci günden maddesi güvenlik, yani terör olayları ve bu terör olaylarında da hükümeti, Türkiye'yi 14 yıldır yöneten AK Parti hükümetini ve bu süreçte hep onun başında olan Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tutmaktan ziyade dışarıda bir sorumlu aranıyor dedi. Burada AK Parti'nin uyguladığı stratejinin de önemi var elbette. Bunun başarıya ulaştığını görüyoruz. Ama bir başka tespit de ekonomi üzerine. Ekonomi karar verirken referandum sürecinde en önemli etken olacak dedi. Burada tespitleri de ve verdiği oranlar da önemliydi. Türkiye'de seçmenin %70'i zaten takım tutar gibi parti tutuyor, tamam. %10'u apolitik, sandığa bile gitmiyor, tamam. %20'lik seçmen aslında o referandum sürecini belirleyecek seçmendir dedi. Onların da önümüzdeki süreçte bakacakları, eğer meclisten geçerse, tek bir unsur var, o da ekonomi. Ekonomi deyince de dolar algılanır. değerlendirmesi yapılıyor zaten. Şimdi bunları konuştuktan sonra işin uzmanıyla bir değerlendirme yapalım istiyoruz. Durmuş Yılmaz, Merkez Bankası eski başkanı, telefon attığımızda. Hoş geldiniz Durmuş Yılmaz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi ekonomi yani anayasa değişikliği, yönetim biçimi değişikliği, bütün bunlar alt sıralarda görünüyor. Araştırmalara göre birçok insan terör ve ekonomiyi iki önemli başlık olarak görüyor. Son bir haftaya baktığımızda aslında 2015'in sonu, 2016'nın sonuna da bakıp 2017'ye de aktarabiliriz. İnanılmaz bir dövizde, faizde çırpınma, yalpalanma, fırtına, nasıl adlandırırsak bilmiyorum, böyle bir durum var. Bir kere bunları nereye bağlayabiliriz öncelikle? Siz çünkü Merkez Bankası Başkanı da yaptınız. Bugün Cumhurbaşkanı'nın açıklaması var, gerekli önlemleri alabilir diye. Nereye bağlayabiliriz? Böyle bir dönem yaşadı mı Türkiye? Bir de bunu sormak istedim.
Şimdi geçmişe baktığımızda 2001 yılında Türkiye dalgalı kur rejimine geçtiği günden bu tarafa bu tür dalgalanmalar yaşadı.
Yani burada bu kadarını yaşadı mı?
Üç dalgalanma öne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi 2001'deki o yaşadığımız talihsiz kriz.
Evet.
İkincisi 2008'de Lehman Brothers battığındaki başta yaşadığımız kriz. Bir de bugünkü dalgalanma. Dolayısıyla bu tür şeyler olmamış değil. Bak bu arada tabii mesela 2002 yılında, 3 yılında 109 günlük bir dalgalanması olan, ondan sonra değişik periyotlarda, aralıklarda dalgalanışlar oldu. Yani bu tür dalgalı kur rejiminde bu tür dalgalanmalar oluyor. Burada farklı olan şu, şimdi Türkiye bu şeyde, yani bu dalgalanmada önemli bir şekilde ayrıştı. Dolayısıyla cevabı bulunması gereken soru.
Yani ayrıştı derken uluslararası ve benzer yani ülkelerden benzer ayrıştı.
Benzer ülkelerden ayrıştı. Bu ayrı cevabı bulunması gereken soru, bazılarının iddia ettiği gibi bu tamamen uluslararası konjonktürden de kaynaklanıyor. Ya Türkiye'ye özgü, bölgemize özgü bir takım problemler var. Ondan dolayı benim görebildiğim kadarıyla bizim de diğer ülkelerle beraber yüzüne geldiğimiz olgular var. Onun bir etkisi var. Onu hep birlikte karşılıyor ama Türkiye'nin özellikle bölgesinde jeopolitik durumu ve artı Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu diğer koşullar, işte hukuk düzenidir, siyasettir, efendim onun ortaya koyduğu güven ortamı vesaire, ilave bir
negatif ayrım getiriyor herhalde diğer ülkelerden. Şimdi bugün Cumhurbaşkanı bir açıklaması var. Diyor ki elinde silahı olan teröristle elinde doları, eurosu, faizi olan terörist arasında hiçbir fark yok. Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmak istiyorlar. Döviz kurunu bir silah gibi kullanıyorlar diyor. Böyle bir algınız var mı sizin de buradan baktığınızda?
Hayır, benim böyle bir algım yok. Türkiye bir tercih yaptı. 2001 krizinden sonra dedi ki ben önceki dönemlerdeki kötü alışkanlıklarımdan vazgeçeceğim, ülkemi adam gibi yöneteceğim ve dolayısıyla da bunun ve sonucunda da ülkemi diğer ülkeler gibi uluslararası camianın saygın bir üyesi haline getireceğim dedi. Bu çerçevede de Türk lirasını konvertibül hale getirdi, sermaye kontrollerini kartıldı ve dalgalı kur rejimine geçti. Ve dolayısıyla dedi ki ben bu kurallar çerçevesinde diğer ülkelerin oynadığı gibi oyun oynayacağım dedi. Bir oyuncu olacağım dedi. Bu ve tercihini bu yönde kullandı. Bence de doğru bir tercih yapıldı. Ve dolayısıyla da bu tercihin sonucunda biz 2002'den 2006'ya 2007'ye kadar çok güzel işler yaptık ve ülkemiz uluslararası camiadan çok büyük destekler gördü ve çok takdir gördü. Yani şu anda oynanan oyun da aynı şekilde spekülatif saldırı var mı Türk lirası üzerine? Elbette var. Hı hı. Bu spekülatif saldırı gayri kanuni mi, uluslararası kriminal efendim bir suç mudur değil mi?
Ya bir ülke ya da bir ne bileyim kurum, yatırım kurumu, elinde dolar olan, para olan güçlü bir yapı Türkiye'yi batırmak istiyor olabilir mi? Olamaz mı böyle bir şeydi?
Şimdi eğer siz Türk lirasının maliyetini ucuzlatırsanız ve buradan ucuz borçlanan birisi gider de carry trade dediğimiz bir ticaret işlem yöntemiyle bu parasını dolara döner. Yani önce Türk lirası borçlanır. Bunun karşılığında da aldığı Türk liralarını dolara dönerse, doları da götürür örneğin üçüncü bir ülkede Brezilya'da örneğin satarsa, sattığı dolarlar karşında Brezilya realini de alır ve Brezilya realine yatırım yaparsa, Brezilya realinin kuru daha istikrarlı olduğu için, faizi de yüksek olduğu için aradaki farktan yararlanıyor. Dolayısıyla bu uluslararası bize düşen görev Türk lirasının bu ucuz halinden borçlanmaya imkan vermek. Nitekim bugün Merkez Bankası bir haftalık repoda para vermedi. Para vermeyince piyasada likitte daraldı. Likitte daralınca da insanlar borç alacak kaynak bulamadılar ve dolayısıyla kur aşağıya geldi. Yani olay bundan ibaret.
Yani Merkez Bankası aslında elinde imkanları vardı, kullanmıyor muydu? Mesela dün niye yapmadı bunu? Önceki gün niye yapmadı? İnanılmaz 3.90'lara gitti.
Yapabilirdi. Yani sonuç itibariyle bugünkü yapılan operasyonun anlamı faiz artırmaktır. Yani
faiz artırmak mıdır bu?
Evet, bir haftalık repo fiyatından borç vermek yerine bugün bankalara geri dönüşleri karşılığında kadar para vermeyerek bankaları bandın üst banttan, koridorun üst bandından borçlanmaya zorladı ve onlar da gittiler yukarıdan borçlandılar. Ve dolayısıyla faiz arttı.
Siz şimdi merkez...
Faiz artınca da gördük ki kurda bir düşüş gördük. Demek ki faiz arttığı zaman kur düşüyor.
Ama bir tip bazı uzmanların şeyleri de var, tespitleri de var. Faizi arttırdı diyelim Merkez Bankası, yine düşmezse ne olacak ve düşmeyebilir. Türkiye'ye karşı güven önümüzdeki süreçte anayasa.
Buraya kadar söylenenler işin bilim tarafı, analiz tarafı. Bundan sonrası sanat tarafı. Düzgün zamanda, doğru zamanda, doğru bir iletişimde bunu kurarsanız çok cüz'i bir artışla bunu hedefinize ulaşabileceğiniz gibi fazla miktarda bir artış yaparak da yanlış bir zamanlamayla hedefinize ulaşamazsınız. Şu anda kalabilirsiniz. Bu mümkün. Dolayısıyla bunun bu tarafı sanat.
Peki Türkiye...
Maharet uygulayıcılarının maharetine kalmış.
Yani Merkez Bankası Başkanı'nın uygulamasına kalmış bir şeyden bahsediyoruz,
evet,
değil mi?
Yani ekonomi yönetiminin uygulamasına kalmış. Evet.
Siz Merkez Bankası Başkanı olmak ister miydiniz böyle bir dönemde? Zor bir koltuk gibi görünüyor değil mi? Özellikle bu dönem için söylüyorum.
Merkez Bankası Başkanlığı her zaman zor bir dönem ama niye görevden kaçalım? Yani eğer böyle bir şey olursa bildiğimizi, öğrendiğimizi ülkemiz için kullanırdık.
Şu ana kadar yani çok faiz arttırır mıydınız mesela? Yani efendim, hiç faiz arttırır mıydınız?
Hayır, artırmazdım. Çünkü şu anda Türk lirasının sorunu faizden ziyade iletişim sorunu. Yani ekonomi yönetiminin çok sesliliği. Dolayısıyla bu çok seslilik halledilmeden Merkez Bankası'nın alacağı bir aksiyon boşa çıkabilir. O nedenle önce ekonomi yönetimi, karar alıcılar ortak bir
dil
sesle konuşacaklar. Ortak bir duruş sergileyecekler ve Merkez Bankası'nın yaptığına da destekleyecekler. Olay bu. Şu anda yani Merkez Bankası bu böyle her kafadan bir ses çıktığı bir ortamda piyasa kimi dinleyeceğini şaşırıyor. Merkez Bankası'nı mı dinlesin, Ekonomi Bakanlığı mı dinlesin, Cumhurbaşkanı'nın danışmanlarını mı dinlesin, her kafadan bir ses çıkıyor.
Cumhurbaşkanı faizlerle ilgili bu kadar konuşurken bir Merkez Bankası Başkanı kendisini serbest hisseder mi alacağı kararlarda?
Tabii bunun bir stresi olur. Ama dediğim gibi o göreve geldiyseniz sizin tabi olacağınız yer sizin görev alanınızı çizen uymak zorunda olduğunuz yasa. O yasada diyor ki size fiyat istikrarı diye bir görev vermiş ve o görevi yerine getirirken de size enstrüman yani kullanacağınız politika araçlarında bağımsızlık vermiş. Yani bunu kullanmanız lazım.
Yani artık ama, o kendi inisiyatifinde diyorsunuz. Kullanır kullanmaz, evet, ama evet, yasal olarak belirlenmiş.
Yani kullanırsa kredibilite kazanır, kullanmazsa kredibilite kaybeder ve dolayısıyla...
Kullanıyor mu sizce? Efendim? Kullanıyor mu sizce cesurca?
Bence Merkez Bankası şu anda gerekeni yapmaya gayret ediyor ama dediğim gibi siyaset tarafındaki koordinasyon bozukluğu onun yaptığı bu işlerin altını uyuyor ve boşaltıyor, boşa çıkarıyor.
Peki şu anda bu döviz fiyatlarındaki feci dalgalanma, öngörülemez durum, Türkiye'de ekonomik açıdan bir felakete doğru gidildiği tespitleri de yapılıyor. Katılır mısınız buna, yoksa bu kadar kötümser olmamak mı lazım dersiniz? İşte çok dolar borcu var, çok şimdi, dış borcu var, bunları döndüremeyecek.
Bu bir sorumluluk işi. Türkiye'nin borçlu bir ülke olduğu biliniyor. Yani bir yıl içinde ödememiz gereken paranın miktarı, üstüne koyduğumuz cari açık vesaire de 200 küsur milyar dolar. kaynağa ihtiyacımızın olduğunu bilmiyorum ama bugün de böyleydi. Dün, geçen yıl da öyle, ondan önceki yıl da öyleydi. Dolayısıyla burada ilgililere, sorumlulara düşen göre yangının üstüne benzin dökmemek, mümkün olabildiği kadar şeffaf olmak, doğruları kamuoyuyla paylaşmak ve milleti mümkün olduğu kadar da panikten uzaklaştırmak. Yani ben alarmist olmayı doğru bulmam. Fakat gerçeklerin gizlenmesi, örtülmesini de doğru bulmam. Dürüst bir şekilde kamuoyuyla iletişim kurulup bunların üstesinden gelebileceğinin söylenmesi ve elimizde de yeterli bilgi, birikim, aygıt ve edevatın olduğu söylenmesi lazım.
Bugün Cumhurbaşkanı...
Dolayısıyla evet. Şu anda bizim ekonomimizin en güçlü tarafı kamu maliyeti tarafı. Oralarda da zaman içerisinde bir takım sorunlar ortaya çıkmaya başladı vesaire de ama yine de kamu maliyeti oldukça güçlü ve zaten bizim ekonomimizin omurgası da orası. Hı hı.
Onun için çok fazla korkmaya gerek yok diyorsunuz. Yeter ki o çok başlık ortadan kalksın. Ama bir de şeffaflıktan bahsedelim.
İhtiyatlı olalım.
Yani şimdi bugün
korkmaya gerek çok, yok deyip çok sağa sola hava atmanın falan bir anlamı yok. İhtiyatlı olalım, sorunların ne olduğunu bilelim ve dolayısıyla bunların
dış güç deyip geçmeyelim diyorsunuz.
Geçmeyelim, evet. Sorumluluk alalım. Yani kendi eylemimizin öznesi olalım, sorumlu olalım.
Bugün çok dikkatimi çeken bir açıklama da vardı. Cumhurbaşkanı açıklamalarının içinde bir cümle. Çağrısını yineledi. 15 Temmuz sonrasında halk elindeki döviz sattı ve ikinci bir müdahale yaptı. 15 Temmuz'u gerçekleştirmek isteyenlere dedi. Sonrasında zaten yastık altındaki paranızı çıkartın, dövizinizi altına döndürün çağrısı vardı. Bu çağrısının devam ettiğini ve bu doların, euronun, dövizin bozdurulması ricasını tekrarladı. İş adamlarına yatırımlarınıza devam edin, sanayinin çarkları dönsün dedi. Sonra da bu çağrısına şunu ekledi. Eğer dedi siz iş adamları için bugün risk almazsanız yarın risk alacak bir şey kalmayabilir. Şimdi bu cümle çok kritik geldi bana. Siz ne anladınız bu cümleden? Yani bu bir tehdit mi? Yoksa yani bu bir çok zor bir durumda olduğumuzun tespiti mi?
Sorumlu karar alıcı mevkiinde bulunan bir noktada bulunan Cumhurbaşkanımız topluma güven aşılamaya çalışıyor. Bu da gayet doğal ve olması gereken bir şey.
Bu güven aşılamak yani mı? Eğer bugün
bu güveni güçlendirmek. Ama bunu yaparken, yani bunu yaparken bizim sormamız gereken soru şu. Biz sokaktaki vatandaşımıza efendim sanayiyle, ekonomiyle, ithalatla, ihracatla, dış alemle ilişkisi olmayan Türkiye'de kazanıp Türkiye'de tüketen vatandaşımız niçin yabancının ihraç ettiği, çıkardığı parayı cüzdanında taşıyor? Niye bunu taşıtıyoruz? Niye buna talep yaratıyoruz? Bizim sorusunu, cevabını bulmamız gereken soru bu. Dolayısıyla vatandaşlarımızın 3 hafta önce döviz satması, ondan sonra doları biraz geriletmesi, ondan sonra tekrar alması, bugün tekrar satması falan bunlar son derece ekonomik işler bunlar. Bunlar meselenin özü değil, bunlar sonuç. Meselenin özü şu, ne yapıp yapıp Türkiye'de vatandaşın cebine Türk lirasından başka para taşıtmamanın yollarını arayacaksın. Onun için de enflasyonu kontrol edeceksin. Devletin, milletin namusu olan cebine koyduğun paranın itibarını koruyacaksın. Paranın satın alma gücünü aşındırtmayacaksın. Mesele bu.
Siz olsanız dolar almaz mısınız son 3 ayda %20? Siz olsanız dolar almaz mısınız?
Ben dolar alanlara eleştiri getirmiyorum.
Anladım.
Yanlış bulmuyorum, tanımıyorum. Sadece diyorum ki
fark ettim.
Onlar da aslında satanlar da öyle vatanseverlikten falan satmıyorlar. Yükseldiği zaman sattı, düştüğü zaman aldı, tekrar bir daha yapacak. Son derece rasyonel davranışlar bunlar. Evet. Benim söylediğim şu.
Anladım.
Başlangıçta vatandaşı dövizden uzak tutacağız. Vatandaş dışarı çıkmaya devletin cebine koyduğum paranın senenin başındaki 100 liranın değerini sene sonunda da 100 lira olarak muhafaza ediyor. Dolayısıyla ben niye gideyim de Alman'ın, Amerika'nın, İngiliz'in bastığı parayı cebimde taşıyayım dedirtmemiz lazım. Biz bunu yapmazsak bu tür dalgalanmalar, inmişler, çıkışlar olacak. Meselenin özü budur.
Anladım. Ama son 2 aya, 3 aya baktığınızda %20'lik bir fark olunca dövizde herhalde...
Tamam, ben de aynı şeyi söylüyorum.
Aynı şeyi söylüyorum.
Vatandaş da bunun farkında. Evet. Vatandaş da bunun gereğini yapıyor. Bu fırsattan yararlanıyor.
İş adamları
ama da... o %20'yi yaratmayacak ortamı yaratmamız lazım bizim.
Anladım. İş adamlarına çağrısını da normal buluyorsunuz herhalde o zaman. Eğer bugün risk almazsanız yarın risk alacak bir şey kalmayabilir. Riske atacak bir şey kalmayabilir. Derken
o zaman yine kamusal otoriteye düşen vatandaşların, iş adamlarının risk alabileceği ortamı sağlamak, güveni sağlamak, hukuku, evrensel hukuku ortaya koymak, efendim mülkiyet hakkını garanti altına almak, insanlardaki yarın endişesini kaldırmak ve dolayısıyla bugün yaparsam 3 sene sonra yaptığım fabrikanın başına gelen endişesini kaldırmak lazım. Bunu yaptığın zaman bu davet doğru ve vatandaş da buna icabet eder. Dolayısıyla size düşen görev o ortamı sağlamak. Hukuk, hukuk, hukuk.
Siyaset görevini yapacak diyorsunuz. Hukuki altyapıyı da sağlayacak ki iş adamı da parasını gönül rahatlığıyla yatırımlara aktarabilsin. Peki. Evet. Bu anayasa değişikliğiyle ilgili tartışmalar o güveni, o zemini etkiliyor mu sizce? Yani bugün etkiliyor yaşadıklarımızda hem de, etkisi
hem
var
hem
mı?
Hem de negatif şekilde etkiliyor, evet.
Negatif şekilde etkiliyor. O da etkilerden evet. biri. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için okay. Durmuş Yılmaz. Peki. Merkez Bankası eski başkanı, Milliyetçi Hareket Peki. Partisi eski milletvekili Durmuş Yılmaz'la konuştuk efendim. Ekonomideki bu çalkalanmayı. Aslında önemli tespitleri var. Merkez Bankası elinden geldiği kadar görevini, işini yapmaya çalışıyor diyor. Dışarıdan izleyerek bu tespiti yapıyor. Asıl mesele iletişim. İletişim derken de hükümet içinde bir tek seslilik arandığını söylüyor. Bir güven yaratılabilmesi için piyasaya bir tek sesliliğe ihtiyaç var. Bir cumhurbaşkanı konuşuyor, bir ekonomi bakanı konuşuyor, bir başbakan yardımcısı konuşuyor, bir başbakan konuşuyor ve aralarında bir senkronizasyon yok. O zaman herkesin kafası karışıyor diyor. Geleceğe güvende de sorun yaşanıyor diyor. Dövizle ilgili de al sat çağrıları konusunda asıl olan Türk parasının itibarını koruyacağını, devletin bu itibarı koruyacağını vatandaşın bilmesi ve cebinde Türk lirası taşımasıdır. Bunun altyapısının hazırlanmasıdır der bir aslında tekniker olarak, teknokrat olarak Durmuş Yılmaz. Siyasetçi olarak da anayasa değişikliğiyle ilgili bu sürecin negatif etkilerinden bahsetmek gerektiğini de altını çizdi. Ekonomiyle bitirdik bugün. Yarın yine burada olacağız saat 17.30'da. Programımızın tekrarının gece 12'de RSFM'de olduğunu hatırlatalım ve bir de bunu izle.com adresinde de YouTube kaydının olduğunu tekrarlayalım. Neyle veda ediyoruz? Cem Karaca'yla veda ediyoruz. Hep kahır hep kahır ama Necdet bu aralar çok karamsar gidiyoruz birazcık. Cem peki Cem seçmiş bugün de Cem'in şarkısı olsun ama bu kadar da karamsar gitmeyelim. Yarına biraz daha umut veren bir şey bulalım diyorum. Yarın görüşmek üzere umarız iyi bir gün olur.
Dur, bırak kaynasın kahvenin suyu. Dur, bırak kaynasın kahvenin suyu. Bana İstanbul'u anlat. Nasıldı? Bana Boğaz'ı anlat nasıldı? Haziran titreşlerle kaçak yağmurlar ardı. Yıkanmış kurunur muydu yine o yedi tepe? Bıktım ben. Dur, bırak kalsın. Televizyonu dur bırak kalsın açma televizyonu bana İstanbul'u anlat nasıldı şehirlerin şehrin.
şehrini anlat nasıldı. Beyoğlu sırtlarından yasak gözlerimle bakıp köprüler, saray burnu, minareler ve Halice. Diverdin mi bir merhaba gizlice? İnsanlar gülüyordu de, ben de bak burada otobüste, yalan da olsa hoşuma gidiyor söyle. Dur, bırak, kımıldama, kal biraz, öylece ne olur. Dur, bırak, kımıldama, kal biraz, öylece ne olur. İstanbul gibidir, gözlerin İstanbul gecesi. Şimdi gel sarıl sarıl bana kınalım, gök kubbenin altında orada da beraber. Çok şükür diyerek yeniden başlamanın hayali. Hasretimin çölünde sanki İnsanlar gülüyordu de, trende, vapurda, otobüste, yalan da olsa hoşuma gidiyor söyle. Hep kahır, hep kahır, hep kahır, hep kahır, bıktım ben.
Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle sona erdi.